Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Maynard Keynes'in 1966 Tarihli Genel İstihdam, Faiz ve Para Teorisi adlı eseri, iktisat düşüncesinin temel metinlerinden biridir. Büyük buhran döneminde yazılan bu yoğun kuramsal çalışma, piyasaların kendiliğinden ve hızla tam istihdama döneceği yönündeki klasik görüşe itiraz eder. Keynes'in sorusu nettir. Üretim kapasitesi ve çalışmak isteyen insanlar varken, ekonomi neden uzun süre yüksek işsizlikte kalabilmektedir? Cevabı, toplam harcama talebinin yetersiz kalabilmesidir. Kitap, bireysel fiyatlardan çok, bir ekonominin toplam üretimini, istihdamını, tüketimini, yatırımını ve faizini birlikte ele alan modern makroekonominin başlıca kaynaklarındandır. Keynes, hükümetin durgunluk zamanlarında yalnızca bekleyen bir gözlemci olmaması gerektiğini savunur. Ancak eser, basit bir kamu harcaması çağrısından ibaret değildir. Tüketim eğilimi, yatırım beklentileri, para talebi ve belirsizlik arasındaki ilişkileri ayrıntılı biçimde kurar. Bu nedenle kitap, ekonomik politika tartışmalarının yanında iktisadi düşünce tarihini anlamak için de önem taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, etkin talep ilkesi, kalıcı işsizliğin neden mümkün olduğunu açıklar. Kitabın merkezindeki etkin talep ilkesi, istihdam düzeyini firmaların satmayı umduğu mal ve hizmet miktarının belirlediğini söyler. Bir işletme, sırf iş gücü mevcut olduğu için daha çok kişi çalıştırmaz. Üretimini artırması için ek üretimin satılacağına inanması gerekir. Keynes, bu noktada klasik yaklaşımın önemli bir varsayımını sorgular. Ücretler ve fiyatlar esnek olsa bile, toplam harcamalar üretimin tamamını satın almaya yetmeyebilir. Haneler gelirlerinin bir bölümünü harcamak yerine tutabilir, şirketler ise gelecekte satış beklemedikçe yatırım yapmayabilir. Böyle bir ortamda ekonomi, tam istihdamın altında dengelenebilir. Bu yaklaşım, işsizliği yalnızca ücretlerin yüksekliği ya da çalışanların tercihleriyle açıklamayı yetersiz bulur. Sorun o. Ekonomi genelindeki harcama eksikliği olarak ele alır. Türkiye gibi iç talebin, kredi koşullarının ve beklentilerin istihdam üzerinde güçlü etkide bulunduğu ekonomilerde bu bakış özellikle anlaşılırdır. Tüketim ve yatırım aynı anda zayıfladığında firmaların satış tahminleri bozulur, üretim kısılır ve işsizlik artar. Keynes'in katkısı, bu süreci tek tek piyasalardaki aksaklıklardan ziyade toplam gelir ve toplam harcama arasındaki ilişki üzerinden açıklamasıdır. Böylece makroekonomik düzeyde denge ile tam istihdamın aynı şey olmadığını gösterir. İkinci olarak tüketim eğilimi ve çarpan. Başlangıçtaki harcamanın ekonomide nasıl büyüdüğünü gösterir. Keynes, hanelerin gelirleri arttıkça tüketimlerini de arttırdığını fakat gelirin tamamını harcamadıklarını belirtir. Gelirdeki her ek artışın ne kadarının tüketime gittiğini marjinal tüketim eğilimi kavramıyla açıklar. Bu oran önemlidir. Çünkü bir kişinin harcaması başka bir kişinin geliri olur. Devletin yaptığı bir altyapı harcaması ya da bir şirketin yeni yatırım için ödediği ücretler. Kilk alanların harcamalarıyla ekonomide yeni gelir turları yaratabilir. Keynes'in çarpan mekanizması bu zincirleme etkiyi ifade eder. İlk harcamanın toplam gelir ve istihdam üzerindeki sonucu ilk tutardan daha büyük olabilir. Bununla birlikte çarpan sihirli bir formül değildir. Haneler ek geliri daha çok biriktirirse, ithal ürünlere harcarsa veya firmalar kapasite ve tedarik sorunlarıyla karşılaşırsa etki zayıflar. Enflasyonun yüksek olduğu, üretim kapasitesinin sınırlı kaldığı dönemlerde ek talep daha fazla üretim yerine fiyat artışına da dönüşebilir. Kitabın temel bağlamı, kullanılmayan iş gücü ve kapasitenin bulunduğu durgunluk koşullarıdır. Bu nedenle Keynes'in mantığı her zaman ve her koşulda daha çok harcama yapılması gerektiği şeklinde okunmamalıdır. Asıl öneri, harcama açığının üretim ve istihdamı gereksiz yere baskıladığı koşullarda kamu harcamalarının talebi destekleyebileceğidir. Üçüncü olarak, yatırımı faiz oranından çok beklentiler ve sermayenin beklenen getirisi belirler. Keynes, yatırımı yalnızca düşük faiz oranlarının otomatik sonucu saymaz. Bir firmanın makine, bina ya da yeni kapasite yatırımı yapması için beklediği getirinin, yatırımın maliyetini ve finansman giderini karşılaması gerekir. Bu, ilişkiyi sermayenin marjinal etkinliği kavramıyla inceler. Gelecekteki satışlar, maliyetler ve karlar belirsiz olduğu için yatırım kararları da yalnızca matematiksel hesaplara dayanmaz. İş dünyasının geleceğe ilişkin güveni, Keynes'in kullandığı ifadeyle hayvani güdüler, yatırımın dalgalanmasında etkili olabilir. İyimserlik dönemlerinde yatırım hızlanırken, satış beklentilerinin bozulduğu krizlerde faiz düşse bile firmalar borçlanmak ve kapasite artırmak istemeyebilir. Bu tespit, para politikasının sınırlarını anlamak açısından önemlidir. Merkez Bankası'nın faiz indirimi finansmanı ucuzlatabilir, ancak beklenen talep zayıfsa yatırım iştahını tek başına canlandıramaz. Türkiye tarihinde de kredi koşullarındaki değişimlerin güven ve talep beklentilerinden bağımsız düşünülemeyeceği görülür. Keynes'in analizi, yatırımın bugünkü faiz ile geleceğe dair belirsiz tahminler arasında kurulduğunu vurgular. Dolayısıyla durgunlukla mücadelede yalnızca kredi maliyetine odaklanmak eksik kalabilir. Kamu harcamaları, öngörülebilir ekonomi politikası ve gelir görünümünün iyileşmesi, özel kesimin yatırım beklentilerini destekleyen tamamlayıcı unsurlar olabilir. Dördüncü olarak, likidite tercihi, faizin tasarruf ödülü değil, para tutmanın bedeli olduğunu savunur. Klasik iktisatta faiz, çoğu zaman tasarruf ile yatırımın karşılaşmasını dengeleyen bir fiyat olarak anlatılır. Keynes ise faizi, insanların servetlerini likit para biçiminde tutmaktan vazgeçmeleri için gereken ödül olarak ele alır. Likidite tercihi yaklaşımında para talebi, günlük işlem ihtiyacına, beklenmedik durumlara karşı ihtiyata ve gelecekte tahvil fiyatları ya da faizlerde değişim olacağı beklentisine bağlıdır. Belirsizlik yükseldiğinde insanlar ve kurumlar getirisi daha yüksek fakat değeri dalgalanabilen varlıklar yerine nakit tutmayı tercih edebilir. Bu davranış, faiz oranlarının düşmesine rağmen ekonomideki harcamaların ve yatırımların zayıf kalmasına yardım eder. Çok düşük faiz ortamında para talebinin aşırı duyarlı hale gelmesi, sonradan likidite tuzağı adıyla yaygınlaşan tartışmanın temelidir. Böyle bir durumda para arzını artırmak doğrudan kredi ve yatırım artışı yaratmayabilir. Çünkü yeni para elde tutulur. Keynes'in özgün vurgusu, paranın yalnızca alışverişi kolaylaştıran nötr bir araç olmadığıdır. Para, belirsizlik karşısında güvenli bir sığınak olarak da işlev görür. Bu düşünce, finansal paniklerin ve güven kaybının reel ekonomi üzerindeki etkisini açıklamaya yardımcı olur. Daha sonra geliştirilen ESLM şeması, Keynesçi ilişkileri sadeleştirmiştir. Fakat bu şema kitabın kendisinde Keynes tarafından kurulmuş bir model değildir. Son olarak, karşı döngüsel maliye politikası, bütçeyi değil ekonomik kapasiteyi merkeze alır, genel teori. Devletin her dönemde daha fazla harcama yapmasını savunan sınırsız bir program değildir. Keynes'in asıl hedefi, özel harcama ve yatırım çöktüğünde oluşan talep açığını kapatacak karşı döngüsel bir kamu rolünü temellendirmektir. Durgunlukta işsiz iş gücü, atıl makine ve kullanılmayan kaynaklar varsa, kamu yatırımları veya transferler ekonominin üretim kapasitesini harekete geçirebilir. Bu yaklaşım, bütçe açığının tek başına başarı ya da başarısızlık ölçütü olmadığını söyler. Belirleyici soru, harcamanın hangi ekonomik koşulda, hangi kaynakla ve ne tür bir talep etkisiyle yapıldığıdır. Keynes ayrıca refah dönemlerinde aşırı talep ve spekülatif yatırımın risklerini görmezden gelmez. Mantıksal sonuç, kamu maliyesinin ekonomik çevrime göre hareket etmesidir. Ekonomi daralırken destekleyici, ekonomi kapasite sınırına yaklaşırken daha ihtiyatlı bir tutum gerekir. Bu fikir, kamu borcu, vergi politikası ve sosyal harcamalar hakkındaki güncel tartışmalarda hala canlıdır. Yine de kitabı doğrudan bir politika reçetesi kitabı saymak doğru olmaz. Keynes öncelikle üretim ve istihdamın nasıl belirlendiğine dair teorik bir çerçeve kurar. Politika önerileri bu çerçeveden doğar. Onu benzer iktisat metinlerinden ayıran nokta da, bütçe dengesi hedefiyle toplumun işsizlik ve kullanılmayan kapasite maliyetini aynı analizin içine yerleştirmesidir. Sonuç olarak genel istihdam, faiz ve para teorisi, iktisat öğrencileri, kamu politikasıyla ilgilenenler, merkez bankacılığı ve maliye tartışmalarını daha sağlam kavramlarla izlemek isteyen okurlar için uygundur. Ayrıca işsizlik, bütçe açığı, faiz indirimi ve kamu yatırımı gibi gündelik tartışmalarda kullanılan kavramların tarihsel kökenini görmek isteyenler için de değer taşır. Buna karşılık, hızlı bir ekonomi özeti arayanlar için kolay bir başlangıç kitabı değildir. Keynes'in dili yer yer teknik, kavramları ise birbirine bağlıdır. Okurdan dikkatli ilerlemesini ister, ancak bu zorluk kitabın kalıcı gücünün de bir parçasıdır. Eser, tek bir politika sloganı sunmak yerine tüketim, tasarruf, yatırım, faiz, para ve beklentilerin nasıl birlikte işlediğini açıklamaya çalışır. Benzer popüler ekonomi kitapları çoğu zaman devlet müdahalesini savunmak ya da eleştirmek için basit örnekler kullanır. Keynes ise tartışmayı daha temel bir düzeye taşır. piyasa dengesinin neden toplumsal olarak kabul edilebilir bir istihdam düzeyi anlamına gelmeyebileceğini inceler. Kitap, büyük buhranın koşullarında yazılmış olsa da finansal krizler, talep daralmaları ve güven kaybı yaşanan dönemlerde yeniden okunmasının nedeni budur. Okurun kazanacağı başlıca fayda, Keynesçi politikaları otomatik reçeteler olarak değil, belirli ekonomik koşullara ilişkin bir analiz olarak değerlendirebilmesidir. Modern makroekonominin sonraki modelleri bu metni sadeleştirmiş veya eleştirmiştir. Fakat kitabın sorduğu temel soru güncelliğini korur, bir ekonomi neden çalışabilecek insanları ve kaynakları uzun süre kullanmadan bırakır? Destek olmak isterseniz John Maynard Keynes kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.